Bazen sabah trafiğinde sıkışıp kaldığında etrafına bakıyor musun? Hani sadece bir düşün. İşe ya da markete gidiyorsun, günde ortalama 12-13 kilometre yol yapıyorsun.
Ve istatistiklere göre o kocaman aracın içinde sadece 1,4 kişi var. Yani çoğunlukla teksin o aracın içinde.
Aynen öyle, teksin. Peki bunun için ne yapıyoruz? Şehrin tam kalbine 2 tonluk devasa demir yığınlarıyla giriyoruz. Sence de bu işte bir gariplik, yani devasa bir mantıksızlık yok mu?
Kesinlikle var. Bu mantıksızlığın temelinde yıllardır süregelen alışkanlıklarımız yatıyor aslında. Otomobili bizi A noktasından B noktasına götüren pratik bir araçtan çok şey gibi görmeye başladık, hani bir statü sembolü.
Doğru, kocaman olsun, benim olsun mantığı.
Tam olarak o. Ancak pazar dinamikleri ve şehirlerin o fiziksel sınırları artık bu illüzyonu taşıyamıyor. Şişti yani her yer.
İşte bugünkü detaylı analizimizde tam da bu kırılma noktasını inceliyoruz. Otomobilin tekrar temel amacına, yani pratikliğe dönmesi gerektiği fikrinden doğan yerli bir çözümü masaya yatıracağız. Karel Kalıp imzası taşıyan Karaya Fit ve onun otomotiv dünyasında inşa etmeye çalıştığı yepyeni M0 segmenti.
Şehir içi ulaşımda o 2 tonluk araçları kullanmak büyük bir israf diyoruz ama alternatif aradığımızda da karşımıza devasa bir uçurum çıkıyor.
Nasıl bu uçurum bu? Biraz detaylandırsana.
Şöyle söyleyeyim, Türkiye otomotiv pazarındaki verilere baktığımızda 600 bin lirayla 1,3 milyon lira arasında inanılmaz bir arz boşluğu var.
Vay canına, neredeyse iki katı, devasa bir farktan bahsediyoruz.
Aynen öyle. Yani tüketici ya çok kısıtlı, üstü açık basit araçlara mahkum ediliyor ya da bir anda çok pahalı, tam teşekküllü binek araçlara geçmek zorunda kalıyor. Arası yok.
İstiyorsun ama sana diyorlar ki hayır, bütün bir fırını satın almak zorundasın.
Süper bir benzetme oldu bu. Evet, kesinlikle böyle hissettiriyor.
Türkiye pazarındaki o boşluk tam olarak bu fırında yatması bence. Kaynaklarımıza göre Karaya Fit lansmana özel 699 bin liralık fiyatıyla bize tam olarak o ihtiyacımız olan tek dilimi veriyor. Fakat raporda Avrupa Birliği'nin L7ECP regülasyonundan bahsediliyor. Bu kağıt üzerindeki terim ne demek?
L7ECP, Avrupa'da ağır dört tekerlekli motosikletleri veya mikro elektrikli binek araçları tanımlayan yasal bir standart.
Yani bir nevi motosiklet mi sayılıyor resmiyette?
Kağıt üzerinde evet, ama asıl büyüleyici olan kısım da burası zaten. Karaya Fit, kağıt üzerinde bu standartta yer almasına rağmen sunduğu teknolojik altyapıyla o sınıfın çok ötesine geçiyor.
Ne gibi mesela?
Standart bir mikro mobilite aracıyla gerçek bir otomobil arasındaki o dev boşluğu dolduruyor ve kendi M0 segmentini yaratıyor. Yani oyuncak değil, gerçek bir araba dinamiği sunuyor.
İşte burası gerçekten ilginç. Çünkü ufak ve erişilebilir bir araç deyince senin de benim de aklımıza o rüzgardan savrulan, freni tutmayan modifiye golf arabaları falan geliyor.
Haklısın. Genelde piyasadaki algı o yönde.
M0 segmenti diyerek yeni bir sınıf yaratıyorsun ama o fiyat bandına inmek için genelde ilk olarak güvenlikten ödün verilir. Bu mühendislik denklemini nasıl çözmüşler?
O önyargıyı kırmak için aracın mekanik altyapısına bayağı gerçek otomobil standartları entegre edilmiş. Birincisi, araç saatte 90 kilometre hıza çıkabiliyor.
90 kilometre mi? Bu bayağı iyi bir hız bu boyutta bir araç için.
Kesinlikle. Bu sadece teknik bir detay değil yani. Boğaziçi köprülerini ve çevre yollarını yasal ve güvenli bir şekilde kullanabilmen için aşman gereken çok kritik bir eşik bu.
Köprüden geçemeyen araç çok büyük bir dert İstanbul gibi yerlerde. Başka ne var?
İkincisi ve bence daha önemlisi, dört tekerlekte disk fren sistemi ve bağımsız McPherson süspansiyon var araçta.
Bir saniye, araya gireyim. McPherson süspansiyon tam olarak neden bu kadar kritik? Yani sıradan bir kullanıcı bu farkı yolda giderken nasıl hisseder?
Şöyle düşün, o bahsettiğin golf arabalarında genelde sabit dingil olur. Bir tekerlek çukura girdiğinde bütün araç sarsılır, bildiğin zıplarsın koltukta.
Evet, böbrek taşı düşürür cinsten sarsıntılar onlar.
Tam olarak öyle. McPherson bağımsız bir sistemdir. Yani her tekerlek çukuru veya tümseyi kendi başına sönümler. Bu sayede 90 kilometre hızla otoyolda giderken bile araç şeridinden kopmuyor.
Yola adeta zamp gibi tutunuyor diyebiliriz o zaman.
Kesinlikle. Yolda çok daha güvenli ve stabil kalıyor.
Mekanik olarak binek araç dinamiğini yakalamışlar anladığım kadarıyla. Peki ya batarya? Özellikle bu tarz ufak elektrikli araçlarda hep bir termal kaçak, hani durduk yere alev alma korkusu var insanlarda.
Mühendislik ekibi tam da bu yüzden 9.98 kilowatt saatlik LFP yani lityum demir fosfat batarya kullanmayı tercih etmiş.
LFP bataryanın farkı ne tam olarak?
LFP bataryayı mutfaktaki bir ocak gibi düşün. Yüksek ateşte harlı ve kontrolü zor bir ocak yerine kısık ateşte yavaş yavaş pişen güvenli bir tencere yemeği gibi çalışıyor bu piller.
O zaman çok daha güvenli ve stabil bir kimyası var.
Aynen öyle. Kimyası gereği termal olarak çok daha stabildir. O bahsettiğin alev alma riski neredeyse sıfıra indirilmiştir. Üstelik sana tek şarjla 135 kilometre menzil sunuyor.
135 kilometre şehir içi için harika bir rakam bence.
Dahası da var. Dahili yerleşik sistemiyle bataryanın %20'den %80'e şarj olması sadece 2 saat sürüyor.
2 saatte şarj ve 135 kilometre menzil. Sabahları yaptığımız o 13 kilometrelik rota için fazlasıyla yeterli. Yani haftada 1-2 kere şarj etsen yeter.
Kesinlikle. Pratikliği de buradan geliyor zaten.
Ama benim aklımı kurcalayan bir şey var. Kağıt üzerinde harika duruyor da bu tarz yerli girişimler genelde prototip aşamasında kalır veya fason üretimle sınırlı olur. Kareafit bu handikapı nasıl aşıyor? Üretim bandında gerçekte neler oluyor?
Bu projeyi farklı kılan şey tam da arkasındaki o güçlü sanayi altyapısı. Üretim, Karel Kalıp'ın Gebze'deki kendi dev tesislerinde gerçekleşiyor.
Kendi tesislerinde olmaları büyük avantaj. Yerlilik havanı ne durumda peki?
Şu an araçtaki yerlilik oranı %32 seviyesinde. Ancak hedef bir yıl içinde bu oranı %50'nin üzerine çıkarmak.
Hızlı bir yerlileşme hedefi var yani.
Evet ama asıl vizyonu gösteren detay bence üretim planlamasında gizli. Üretilen araçların %75'i doğrudan ihraç edilecek.
%75 çok iddialı bir rakam ihracat için.
Ayrıca önümüzdeki 3 yıl boyunca her yıl yepyeni bir model piyasaya sürülecek. Yani adamlar tek seferlik bir hevesle yola çıkmamış, kocaman bir ekosistem kuruyorlar.
Yani sadece bizim dar sokaklarımıza bir alternatif üretmekle kalmıyorlar, küresel pazarda bu yeni M0 segmentini domine edecek dev bir ihracat kalemi yaratmaya çalışıyorlar anladığım kadarıyla.
Tam olarak öyle. Toparlamak gerekirse yeni nesil için otomobil kavramı geri dönülmez bir şekilde şekil değiştiriyor diyebiliriz.
Kesinlikle katılıyorum.
Tüketiciler artık o statü sembollerinden ziyade fonksiyona ve verimliliğe odaklanıyor. Kareafit de doğru donanım ve ulaşılabilir fiyatla pazarın tam ortasındaki o devasa boşluğu dolduruyor.
Yani bu gelişme yakın gelecekte senin, benim, hepimizin gündelik ulaşım tercihlerini doğrudan değiştirecek bir potansiyele sahip.
Hem bütçe hem de çevre dostu olması açısından kesinlikle öyle.
Şehir içi ulaşımın bu dönüşümü gerçekten heyecan verici. Başta konuştuğumuz o 2 tonluk demir yığınlarını bir düşün. Şehrin her yerini kaplıyorlar.
Maalesef öyle. Her yer o devasa arabalarla dolu ve çoğu da bomboş geziyor.
Diyorum. Eğer gelecekte hepimiz olması gerektiği gibi bu pratik M0 segmenti araçlara geçersek, o devasa SUV'ler için tasarlanmış geniş şehir şeritlerini ve uçsuz bucaksız otoparkları başka hangi yaratıcı ve sosyal amaçlar için kullanabiliriz? Belki de asıl devrim araçların küçülmesiyle şehirlerimizin bizim için ne kadar büyüyeceğidir.